Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Uzun bir ara verdik. Sevgili Esel Karakaş ve ben Güldem Atabay yeniden sizlerle birlikteyiz. Benim bilgisayarımı köpeğimin ısırmış olmasının getirdiği tamire gitme sebebiyle birkaç haftamız geçti. Sevgili Eser hocamız da kısa bir yaz sonu tatili yaptığı için aynı döneme denk geldi. 3 hafta kadar ara verdik. Ama tabii Türkiye durulmuyor. Faizler arttı, yeni ekonomi programı açıklandı. Oldu da oldu işte. Bir taraftan Azerbaycan-Ermenistan gerginliği var, var da var. Dolayısıyla bunları böyle biraz sıraya koyup daha ağırlıklı önem vermemiz gerekenleri programın sonuna ya da ortasından itibaren daha ağırlıklı tartışmaya başlayıp gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz yine birlikte. Eser hoş geldin. Nasılsın görüşmeyeli?
Merhaba Güldem, nasılsın? Teşekkürler.
Valla iyilik işte, havalar serinliyor, bu taraflar güzel. Türkiye'yi yine izlemeye devam ediyoruz. Biz yokken ya da biz en azından programı...
Bu yağmur dolu sizin oralarda etkiledi mi?
Yok, birazcık bulut var o kadar. Çok güzel. Tatlı bir Eylül havası var. Evet. Onun dışında bir rahatsızlık yok.
Ne güzel.
Ya bizim olmadığımız bu 3 haftada ya da program yapmadığımız 3 haftada aklıma gelen en önemli gelişmeden bir tanesi Merkez Bankası'nın politika faizini 8.25'ten 10.25'e arttırmasıydı. Hani bu çok tartışıldı. Bu zaten faiz artışı değildir. Zaten ağırlıklı fonlama faizi 10.6'daydı. Gecelik borç verme 9.75'ten 11.75'e çıktığı için mecburen TL'de erimeye devam ederken fonlama ağırlığını daha yüksek faiz öneren o faiz bandı içinde o tarafa doğru kaydıracak diye. Nitekim öyle de oldu. Ama ne olduğunu gördük. Faiz arttırdı. TL'deki erime ya da TL'deki değer kaybı yavaşlamadı. Hani yavaşlamadığı gibi değer kaybı devam etti. 7.83'ler, 7.85'ler görüldü. Ne oldu? Bu döneme bir de bu Azerbaycan, Ermenistan artık savaşı mı diyeyim, gerginliği mi diyeyim, operasyonu mu diyeyim, o denk geldi. Türkiye'nin açıklamaları biraz daha endişe yarattı. Bu dönemde tabii politika tarafında ilginç yine gelişmeler vardı. Bir taraftan erken seçim tartışmaları devam ediyor. Bir taraftan HDP'li milletvekiliyle yapılanlar dikkat çekiyor. Hani burada oy kaybediyorlar. Acaba seçime gitmek zorunda ama muhalefeti bastırarak mı bu şekilde mi gidecek? Bütün bu tartışmalar elbette yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Bu tarafa dikkatleri yoğunlaştırıyor. Derken hani bugüne hemen ışınlanırsak bugün de bildiğimiz üzere Ağustos ayı dış ticaret rakamları geldi. Bu da rakamlar gerçekten korkunç. İhracat %5.7 azalmış geçen senenin Ağustos ayına göre. İthalat %20.4 artmış. Dolayısıyla 6.3 milyar dolarla bu sene Ağustos ayında dış ticaret açığı geçen sene Ağustos ayına göre %168 artmış. Bu hem de Ağustos ayı gibi TL'nin değer kaybettiği Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız Albayrak'ın rekabetçi kur ihracatı eriyecektir, Türkiye bundan kazançlı çıkacaktır gibi bir söylemle en azından beklentileri o açıdan yükselttiği bir ay içinde biz pek de öyle olmadığını gördük. Derken zaten dün yeni ekonomi programı açıklandı. Hani onu uzun uzun tartışacağız, her yerde yazılıp çiziliyor bugünlerde.
İyi izlemek lazım. Arata'da çok çok kısa, çok özet ama çok doğru sözler ediyor. TÜSİAD Başkanı Kaslowski. İki kelimeyle bir laf etti. Rekabet kurulu olmaz çağımızda, günümüzde artık dedi. Evet. Yani rekabetçi kurulu diye bir şey olmaz artık dedi. O kadar evet. fazla detayına girmedi ama bu çok doğru bir ifade, o da ayrı bir konu.
Evet, onu da hemen altını dolduralım. Hani neden olmaz? Bir talep ve üretim şoku yaşanıyor dünyada koronayla beraber. İkincisi, rekabet edilen ürünlerden öteye artık inovasyon daha ön planda. Katma değerli ürünler ön planda. Hani hemen yeni ekonomi paketine ya da programına odaklanırsak orada hani katma değerden bahsediliyor, ihracat odaklı büyümeden bahsediliyor ama hani altları boş, onlar güzel başlıklar olarak var. Neyse, onu değerlendiririz. Bu arada işte yarın ayın 1'i hem PMI verisi gelecek Eylül ayına ait, hem önümüzdeki hafta enflasyon verisi gelecek Eylül ayına ait. Bunlar da önemli beklentiler. Çünkü bugün açıklanan SAMEX, yani MÜSİAD'ın PMI'yi diyelim, endeksi içinde ne gördük? Eylül ayında bir ciddi yavaşlama gördük. Bir kere mevsim etkisinden ayrılmış bileşik endeks, yani hem hizmetler hem sanayi 0.5 puan düşerek yine 50'ye gelmiş. Yani durağanlığa geri dönmüş o V şeklinde toparlamadan sonra. Bunun yanında rakamlara bakıyorum, sanayi sektörü endeksi yine 50.01'e gerilemiş 0.9 puan azalarak. Hizmetler zaten toparlamamıştı sanayiye göre, 46.6 seviyesine gerilemiş 1 puan azalarak. Bu daha Eylül ayı. Biz bunun Ekim-Kasım aralığını da göreceğiz. Bu arada işte korona vakaları, COVID-19 vakaları artmakta. Her ne kadar yeni önlemler gelmese de sosyal mesafe bir takım alışkanlıkları değiştiriyor en azından hizmetler sektöründe. Bütün bunların etkileri var. Ve gelelim yeni ekonomi programına. Dün açıklandı. İşte faiz artışı, swaplarda bankalara limitlerin arttırılması ve bu aktif rasyosunun biraz daha esnetilerek bankaları kredi vermeye zorlama geri adımları ve faiz artışından sonra yeni ekonomi programındaki beklentilerin ya da verilen mesajların 2021-2022-2023 döneminde bir çıpa oluşturması herhalde umuluyordu. Ama sanıyorum biraz tersi oldu. Çünkü açıklanan rakamlar, işte büyümenin 0.3'te, binde 3'te kalacağı, %5'lik büyüme projeksiyonundan geri gelen bir rakam bu. Arkasından 2021 için 5.8 ve 2022-2023 için çıkacağı. Bunlar tartışmalı rakamlar. En azından sene sonu için enflasyonun %10.5 beklenti açıklanması biraz daha tartışmalı. Çünkü 10.25'e ya da 11'ler civarında fonlama faizi var şu anda. Zaten enflasyon %12'ye dayanmış durumda. Çekirdek enflasyon %10'un üstünde. 8.9'a sonraki sene düşecek. 7.4'e düşecek. 6'ya ve 4.9'a düşecek sonuç bu 3 yıllık süreçte. Bunlar pek inandırıcı gözükmedi. Neden? İç talep, yapısallık ya da yapısal sorunlarla yapışkanlık. Arkasından TL'nin değer kaybı, gıda enflasyonu. Bütün bunlar zaten çift tanelerde tutuyor. Bir de son Eylül Ekim, onu da tartışırız seninle. Eylül Ekim'de enflasyonda bir sıçrama daha bekleniyor. Onları da göreceğiz. Cari açık beklentisi %3.5. Bu kadar büyüme eğer, hani hadi ona inanalım, olabilir. Bazen ittiriyorlar dengesizlikler yaratarak. Büyüme hakikaten 5 ve üzerine çıkıyor ama o dönem içinde cari açığın 2-3 senede sıfıra inecek olması zaten kendi içine tutarsız. Yine Türkiye'nin hani bulduğu doğal gaz buna çare olmayacağını konuşmuştuk. Dolayısıyla bir enerji ithalatçısı. Sırf Ağustos ayına baktığımızda büyümenin azıcık hareketlendiğinde %20'lerle ithalatın artışı zaten cari açının bu sene sonu %3.5'ta değil, %4'ler, 4.5 hatta 5'e doğru hareketleneceğini gösteriyor bize. Diğer taraftan işsizlik oranı 13.8 bekleniyor yeni ekonomi programında. Bunun da biraz daha yukarıda olacağını düşünmek mümkün. Yani bu rakamlar çok tutarlı, çok inandırıcı, çok böyle gerçekten 3 yıllık bir çipi olacak değil. Bir de işte yeni tema, yeni denge, yeni normal, yeni ekonomi. Bunlar artık hani biraz kabak tadı getirmiş durumda en azından bana. Aynı kavramlar. Hani bir orta vadeli mali plan ciddiyetini ben göremiyorum bu yeni programlarda. Ve tabii bolca söz yapısal reformlardan bahsediliyor. Dijital transformasyon, yeni finansal çözümler, yeni iş modelleri yaratmaklar, katma değerli ürünler, inovasyon, yüksek katma değere dayalı, ihracata dayalı, insan odaklı, kapsayıcı büyüme modelleri falan. Bunlar gerçekten hoş başlıklar. Keşke altında bunlara inandırıcı kılacak detaylı planlar olsa deyip ben bu uzun girişten sonra susayım. Topu sözü sana bırakayım.
Abla geçke sen konuşsana.
Konumuz yani gündem bunlar. İşte dediğim gibi Eylül ayı enflasyonu ve 3 yıllık perspektif. Yazılan çizilen iş dünyası bu programı çok beğendiği söylendi. Herhalde öyle söylemek zorundalar diye düşünüyorum. Çok sert eleştiri getiremiyorlar. İş hayatları herhalde etkileniyor. Ama yani biz ekonomistler biraz daha gerçekçi bakabiliriz. En azından objektiflik perspektifinden bakabiliriz. Sen neler söylemek istersin?
Sen ne demek istiyorsun? Yani eleştirirsen iç ortamını zarar mı görüyor Türkiye'de?
Değil mi? Neyse, orada daha fazla detaya girmeyeyim. Dediğim gibi söz sende.
Bu yakıştıramadım.
Hiç yakıştıramadım değil mi?
Hiç yakıştıramadım. Şimdi bu şeyi okudum. Yani not alarak okudum. Ya şimdi diyor ki, şöyle başlıyor. Yeni normal diye bir şey tanımlıyor COVID ile ilgili. Yüksek katma değer mal üretecek süreçleri yaygınlaştıracağız diyor. Yaygınlaştıracağız. Ve bunu yaparken de verimlilik ve rekabet odaklı politikalar geliştiririz diyor. Verimlilik ve rekabet odaklı. Şimdi bunu söylüyor. Bu güzel. Fakat sonra aşağılarda bir yerde mesela şöyle bir laf geçiyor. Çok iyi. Ben çok dikkatli okudum şeyi. Şimdi bak, verimlilik, oraya geleceğim şimdi tekrar. Verimlilik ve rekabet odaklı politikalar geliştiririz diyor. Sonra verimlilik ve rekabet odaklı politikalar geliştiririz derken, ilk kez uzun zamandır bir resmi belgede açık açık, yani bu tür hiçbir lafı dolandırmadan ithal ikamici modele geçiririz diyor. Yani import substitution'a. Şimdi hem ithal ikamici model, hem rekabetçi bir piyasa nasıl olacak? Yani dış rekabete kapalı bir piyasa nasıl şey olabilir? Yani bilemiyorum. İthal ikamici bir model nasıl rekabetçi olabilir? Bunu bana birisi anlatırsa sevinirim. Çok sevinirim. Ve altta da şöyle bir laf ediyor. Mal ve hizmet piyasalarında rekabet ihlallerini orantılı biçimde sonlandırılmak amacındayız diyor. Allah aşkına ne demek bu? Mal ve hizmet piyasalarında rekabet ihlallerini orantılı biçimde sonlandırmayı amaçlıyoruz diyor.
Yani ben şahsen anlamıyorum. Çünkü gerçekten anlamıyorum. Hani rekabet istenmiyor. İşte lafını kesiyor olabilirim, özür dilerim. Bir taraftan şunu yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Ne istiyorlar? İşte yerli milli ekonomi. Dışarıdan ithal edilen...
Tamam. Böyle diyorlar ama şimdi açık ithal ikameci modelden bahsediyoruz.
Onu aslında orada kalbinden geçeni yazmış oluyor. Ama hani rekabetçi kalacağım demek ki küresel ekonomi içinde kalmanın o ayrı bir mesajı. O da verilmek zorunda ama altı yok gönülden.
Verimlilik ve rekabet odaklı politikaları amaçlıcısı diyor ki yüksek katma değerli mal üretecekler çünkü. Ama yüksek katma değerli mal üretmek için verimlilik ve rekabet odaklı politikalar benimsiyici derken aşağıda 10 sayfa sonra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ihlallerini orantılı biçimde sonlandıracağız. Gene şeyi kabul ediyor bu a priori. Mal ve hizmet piyasalarında ciddi rekabet ihlalleri var. Değil mi? Bunu kabul ediyor.
Yani onu kabul ediyor.
Orantılı biçimde sonlandırmak ne demek? Orantılı biçimde çünkü Türkiye'nin çok açık bir şey var. Gayet net bir rekabet kanunu var. Yani bu hakim durumun kötüye kullanılması durumunda Avrupa Birliği'ndeki kanun aynı alınmasıdır. Hakim durumun kötüye kullanımı durumunda hakim durumu cezalandırmaz. Çünkü hakim duruma verimlilik artışı da gelinebilir diyor teori. Ama hakim durumun kötüye kullanımının yasaklandığı çok açık bir kanun var. Buna rağmen rekabet ihlalleri orantılı biçimde sonlandırmaya başlıyoruz. Bana bu ilginç geldi. Mesela sadece bu ilginçlikler bu kadar değil tabii yani.
Ama bu da tutarsız yani rakamlardan ben girdim.
Tamamen Allah aşkına. Yani şimdi ülkemizi yatırımda cazibe merkezi yapacağız diyor. Ama bunun dışında şimdi bu giriş bölümleri. Cari işlemler dengesinden bahsederken ilk defa görüyorum bunu. 2002'den beri yazılmış bu tür şeylerde doğrudan yabancı sermaye yatırımı ile ilgili bir kelime yok gözümden kaçmadıysa. Bir tek söylediği bu kelime. Ülkemizi yatırımda cazibe merkezi yapıyoruz. Bak şimdi. Ama mesela 2020'de şimdi 5 milyar dolara mı ne düştü şeyler? Doğrudan yabancı sermaye yatırımları. Dün baktım tekrar hazinenin sitesine. Bunu tekrar 30-40 milyar dolara nasıl çıkartacağız? Nasıl bir perspektifimiz var? Bu kadar 30 milyar derken 2006'da 22 milyar dolar çünkü doğrudan yabancı yatırım. 2006 ve 2007'de 22-23 milyar dolar.
Bu sene 5 milyar dolar. Gayri safi milli hasılaya
oranlı. Baktığınız zaman çok daha farklı bir
çok daha anlamlı bir rakam. Evet.
Çok daha anlamlı bir rakam çıkıyor. Çok haklısın. Ondan sonra şimdi yani ama aynı zamanda ne var? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bir anayasa hukuku profesörü Mustafa Şentop dün Türkiye'de idamın getirilmesini ben destekliyorum dedi. Ama suçları da saydı. İşte tahammülden adam öldürmek falan işte çocuk kadınlara tecavüz falan gibi konularda idam cezasını istiyor. Şimdi idam cezasının gelmesi demek otomatik olarak o akşam Avrupa Konseyi'nden atılmak ve Avrupa Birliği müzakere sürecinin sonlanması demektir.
Evet.
Şimdi o açıdan şeyle bu tutarlı. İthal ikameci modele geçiriz lafıyla bu tutarlı. Mustafa Şentop'un.
O tutarlı ama hani ben onu ciddiye alamıyorum. Onlar çünkü biliyorsun şeyler hani bu...
Ama meclis başkanı söylüyor.
Tabii meclis yani işte bunlar ne bileyim bana çok şey geliyor böyle seçimlere yönelik ya da bu popülist bir söylem işte tam böyle ne bileyim HDP'liler işte 6 sene önce yaptıkları ya da yapılan bir olaydan beraat etmişken gözaltına alınmaları tekrar hani o dalgayla beraber işte bugün Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması gerekiyor.
Evet onu da söyleyeceksin. Yani yazdım diye. Benden önce söyledim. Benden çok yaşayacaksın. Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin işte yeniden yapılandırılması bu yeniden yapılandırma laflarına da bayılmaya başladım artık. Bu ne demek? Yani işlevinden tamamen arındırılacak.
Evet.
Ondan sonra bambaşka bir yer. Hükümetin emrinde bir ya şey diğer o var ya hukuk mahkemeleri kuruldu ya birer kişi birer hakimli mahkemeler.
Evet.
Sulh hukuk mahkemeleri neydi unuttum. Sulh ceza böyle bir şey. Ondan sonra bir de Merkez Bankası Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın idam talebi. AYM'nin kapatılması, yani bu mevcut şekilde kapatılması. Yani şimdi hem bunlar olacak hem de verimlilik ve rekabet odaklı politikalar edeceğiz.
Evet.
Ve ülkemizde yatırımlara cazibeme. Yani şimdi biliyor musun? İdam rızası olacak. Dolayısıyla Türkiye tamamen Avrupa'nın dışında kalacak ve ülkemizde yatırımda cazibe merkezi Türkiye. Ya bunlar dalga mı geçiyorlar bizim zekamızda?
Ya geçiyorlar. Yani geçiyorlar sanırım. Gerçekten hani bu hani ilk değil senelerdir bu durum böyle biliyorsun. Hepimiz bak, ondan biraz yılmış durumdayız.
Bir de sana bir şey getirdim şimdi. Yani sana derken izleyicilere Fransa'da bu sene 750 bin lise öğrencisi mezun oldu aşağı yukarı şeyden. Çok yüksek, bakalorya sınavlarına çok yüksek bir başarı oranında oldu. %100 içinde kadar olmamış bir yüksek. Belki biraz şey yaptılar ama. Mesela şimdi sorulardan örnekler okuyacağım. Şimdi bizim eğitim düzeyimizle bu verimlilik ve rekabet odaklı politikalar nasıl? Yani verimlilik ve rekabet eğitimle olacak bir şey. Yani nitelikli beşeri sermayeyle olabilecek bir şey. Şimdi şunu soruyor mesela. Hegel'den bir metin veriyor. Doğa kanunları ile beşeri hukuktan doğan kanunlar arasındaki farkı açıklayınız diyor. Hegel'in metni üzerinden.
Evet.
Bunu lise son öğrencisine veriyor.
Evet.
Anlatabiliyor muyum?
Yani o hani evet evet diyorum hani orada belki gerek yok gerçi ama hani neden sonuç ilişkisi bağlantı kurma hani bilgi hani bunların hepsi
var işte. Bir metin veriyor. Özgürlük daha doğrusu özgür irade kavramını açıklayınız diyor. Leibniz'e göre diyor.
Evet.
Felsefeden çok sayıda kültürün varlığı insan türünün birliği önünde engel oluşturur mu? Ödevlerini tanımak özgürlüğünden vazgeçmek anlamına gelir mi? Evet. Freud'dan bir metin veriyor. Bilimsel araştırmanın zaman içinde seyri konusunu açıklayınız diyor. Daha başka şeyler. 1949'dan bu yana Çin ve dünya politikalarını analiz ediniz diyor. 1949'dan.
Harika.
Maastricht Antlaşması'ndan bu yana Avrupa yönetimi nasıl etkilenmiştir diyor Maastricht'ten diyor. Fransa'da meşhur Emile Zola'nın itham ediyorum diye kitabı var işte Dreyfus olayı. Dreyfus olayından bu yana Fransa'daki büyük siyasal krizler kamuoyu ve medya. Bunlar soru çocuklara. Anlatabiliyor muyum?
Evet ne kadar zevkli değil mi? Yani şu soruları cevaplamak ne kadar zevkli yani, aslında.
İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana çatışma merkezi olarak Yakın ve Orta Doğu.
Evet.
Bunlar birer tarih, felsefe, coğrafya soruları bunlar çocuklara.
Evet.
Anlatabiliyor muyum?
Ve şimdi eğitim orada, evet işte eğitim.
Ben şimdi bizde ise aşağı yukarı şeye baktım yine tekrar işte o YKS sonuçlarına baktım. 10 felsefe sorusundan bir kere, bu da çok önemli. Bunlar hep tabii açık uçlu ve şey sınavlar yani onu da ne derler, nasıl tabir ediliyor? Klasik ve ucu açık sorular. Yani öyle A, B, C, D diye şey yapmıyorsun. Bizde felsefe sorularına verilen doğru yanıt şeyi 10 soruda 1,5 aşağı yukarı ortalaması. Matematikte de 40'ta 5. Ama bizim yeni ekonomi programında verimlilik ve rekabet odaklı politikalar izleyeceğiz.
Evet, çok güzel değil mi?
Yani,
sen dikkatini çekenlere devam et lütfen.
Şimdi Makko diyor ki salgın çıktı diyor. Evet. Yine bu dünkü sunumdan aldım bunu da. İyi oldu bu. Ben bu şeyi çok seviyorum seninle yaptığımız şeyi. Çünkü o hafta ne oldu? Böyle bak.
Ben de evet.
Makro dengelerdeki geçici bozulma tabirini kullandı. Evet. Şimdi makro dengeli geçici bozulma. Şimdi bırak 2020, yani 2020'de Covid var. İkinci çeyrekte %10 küçülme oldu. 2019'daki büyüme oranı %1'in altında. %9.
Ya zaten Eser bilen biliyor. Tamam, hakikaten Covid-19 bunun şoku dünyada.
Bozulma
son 5 yılda, onu demeye çalışıyorum. Yani
geçici hani bozulma dediği 20'yi kastediyor sevgili damat bey.
Evet, ama işte öyle değil. O da öyle değil.
Anlatabiliyor muyum? Yani ben bunu şey yapmakta çok zor. Yani bilemiyorum.
Ya bunu şu eksende tartışmak lazım. Eğer tartışacaksak bu hani bunları hakikaten böyle ciddiye alıp tartışacaksak, ki mecburen tartışıyoruz. Ya o zaman Sayın Bakanımız böyle bir bozulmanın yeni olmadığının farkında değil. Aynı şekilde hani çok daha basında yer alan o meşhur işte şey dedi ya, kura ben bakmıyorum artık. Yani sen bir bakan olarak hani bu kadar dış borç varken, bu kadar ödemeler varken nasıl bakmazsın? Onu anlamak mümkün değil. Ya bunların farkında değil, ya da bunlara yönelik politika geliştirme konusunda başarılı olamıyor. O zaman ikisine de çok büyük sıkıntı var. Ya da çok daha büyük bir sıkıntı var. Yani bu
ihracatın azaldığını söyledin değil mi sen?
İhracat tabii %5.7 daralmış Ağustos'ta.
Önümüzdeki 11 ay, bak şimdi kura bakmıyor değil mi damat bey? İlgilenmiyor kurla. O diyor, bu bir klasik laftır bu. O piyasa meselesi diyor. Arz talep belirler şeyinde.
Tabii ama hani bu durumda olmaz. Hani bu o
önümüzdeki 11 ay, önümüzdeki 11 ay içinde yaklaşık 150 milyar dolar borç ödeyecek Türkiye dışarıya.
176. Ha, 11, evet. 12 ayda 176.
Ha, şimdi bak ona baktım. Şimdi ihracat da azalıyor ve bunu ödeyecek olan insanlar TL kazanıyorlar. Bankalarda dahil buna. Evet. TL kazanıp euro veya dolar olarak ödeyecekler borçlarını. O zaman yani şeyin işte 9.2'ye çıkması hiç mi ilgilendirmeyecek bakanı?
Ya işte şeyler var. Böyle hani diyorum ya, hoş başlıklar var. Şimdi ekonomide bazı laflar var. Senin az önce çok güzel yerinde söylediğin gibi. İşte kura bakmıyoruz. Bizim için işte önemli olan verimlilik de dersin mesela. Değil mi? Hani
onun da gereğini yaparsın o zaman.
Onun da gereğini yaparsın. Şimdi böyle yanlış böyle kavramların farkında Sayın Bakanımız. Hani onları duymuş, okumuş, görmüş bir yerden. Ama yanlış yerlerde kullanılıyor. Böyle çok şık cümleler kuruyor zaman zaman. Ama konuştuğuyla bağlantısız bu cümleler. İşte kura ben bakmıyorum. Hayır, sen bakmak durumundasın. Bu kadar bir devalüasyon olmuşken, enflasyon buraya yükselmeye doğru gitmişken, faiz düşürüp büyümeye yönelmek isteyen bir iktidar sanki öylesin. O zaman kurun nereye gittiği seni çok ilgilendiriyor olması gerekir. Çünkü bu enflasyon yaratan bir baskı. En basitinden. Yani dış borç ödemeyi bu kadar borçluğu geçiyorum. Dolayısıyla böyle o reformlar da böyle çok tatlı tatlı güzel başlıklar, çok doğru kavramlar var. Böyle bir ortaya böyle bir salatası yapılıyor bu programlarda. Son iki senedir mi açıklanıyor yeni ekonomi programı? Üçüncü senesi mi oldu?
Bir de şeyi de koymak lazım Gülen. Yani bizlere de bir burada şey düşüyor. Biraz da hani çuvaldızı mı ne denir?
Hemen yapalım. Allah aşkına neyi görmedik?
Hayır. Yani şu bakımdan. Şimdi bunu alacaksın, asacaksın şey bir yere. Şimdi belirli hedefler koymuş. Kimse dün, özellikle gazeteciler bunu ya da işte öğretim üyeleri kimse, siyasetçiler, muhalif partiler. Mesela bundan 2 sene önce ne demişti? Şimdi ne çıkmış? Ya kardeşim bak, sen 2 sene önce de bunu söylemiştin. Ya bir tek söylenen herkes onu çok iyi ezbere biliyor. Çünkü o çok şey, 2 trilyon dolarlık bir milli gelir olacaktı. 23'te Erdoğan'ın açıklaması bu. 23'te 2 trilyon dolar olacaktı. Şu anda 700 milyar dolara düştük.
Evet, ama işte korona oldu.
Hayır.
Ya hayır, tabii ki hayır. Şaka yapıyorum.
2019'un sonunda da durum buydu.
Öyle tabii yani, onu diyorum. Hani o geçici bozulma değil yani. Bu
200 milyar dolar uçtu gitti. 900 milyar dolardan Türkiye ekonomisinin büyüklüğü.
Evet.
Aşağı yukarı 700 milyar dolara geriledi.
Evet, ve bunu hakikaten hani biz bunu hatırlayalım. 2018'de kur krizi dünyada böyle bir şey yoktu. Yani o zaman Türkiye bunu kendisi yaptı. Cari açık nereye yükseldi? Büyüme %9, %10 büyüme, oraya gideceğiz diye. Bütün yine dengeler bozuldu.
Ya arkasından... Valla. Evet. İlle söylüyorum yani. Yeni burada koşma, bunu kim icat ettiyse o şey. Yeni bir finansal mimari.
İşte onu diyorum, finansal mimari, yeni çalışma modelleri. Böyle çok, evet. Aynı şeyi söyleyeceğim. Üçüncü ya da dördüncü kere. Çok hoş kavramlar. Böyle kavram salatası var programın içinde. Ama ne yerli yerinde kullanılmış, ne altına inandırıcı bir, hani şu şu şu adımlarla şu yapılacak da böyle olacak. Aynen şimdi senin söylediğin gibi rekabetçi ortamdan belki hani rekabete şey yapıyoruz ama hani yerli üretimi şöyle destekleyecek, küresel rekabet yapmak için. Ya yani bir iç tutarlılık Allah aşkına ya. Bir hani mantığımızı oturtalım. Ondan sonra biz hani başka şeyleri tartışalım ama mantığı oturmayan bir şey olduğu zaman ben şahsen ciddiye alamıyorum ya. Alamıyorum işte.
Bu konuda tweet dahi atmadım bak sana. Belki seni de iş yaşatacak bir şey söyleyeceğim şimdi.
Hangisi?
Ama tabii mukayese yapmak için veriler tam şey yapmıyor. Ama şunu söyleyeceğim. İlk defa, bak kızmayalım, ben alkışladım bu şeyini. İlk defa TÜİK şey yayınladı Türkiye'de. 2019 senesi ve geriye yönelik 10 yılda Türkiye ekonomisinin bütün sektörleri için toplam aktif değerleri yayınladı. Türkiye ekonomisinin sektörel bazda. Şimdi hane halkları yok galiba onun içinde, yanılmıyorsam. Ondan sonra ama şöyle bir şey çıkıyor. Aşağı yukarı Türkiye ekonomisinin bir de tabii bizde enflasyon çok düştü deniyor %10'da. Şeyde imalat sanayinde yeniden değerleme yapılmıyor artık. Ama bak bütün bunlara rağmen toplam aktif değeri Türkiye ekonomisinin orada, hane halkları dışında 1 trilyon dolar gibi bir şey çıkıyor. 1 trilyon dolarlık bir aktifi var Türkiye ekonomisinin. Şimdi hane halklarının elinde bulundukları patrimonu, aktifleri de ilave edelim buna. Bir şey var, ne derler? Şimdi ben korkunç bir şey söyleyeceğim çünkü birazdan. İşte kayıt dışı ekonomi var. Bu 1 trilyon doları 2 ile çarpalım.
%30 diyelim. 2 ile çarpalım. 2
ile çarpalım diyorum.
2 çok ben iddialı bence.
Bak, sana şey veriyorum. Hani her şeyi.
Marj olsun. Hane
halklarını da koyalım. 2 trilyon dolar eder mi Türkiye'nin aktif topluluğunu?
Ya eder, hadi eder. Tamam, 2 ile çarpalım.
BNP'nin, BNP. Değil mi? Fransız bankası. Onun şeyine girdim baktım, merak ettim. Tabii sadece Fransa'da değil ama bir banka, dünyada her yerde şubeleri var falan.
Piyasa değeri mi?
Tek başına BNP'nin aktiflerinin toplamı 2.2 trilyon dolar. Neden BNP'ye baktım da? Şimdi Amerikan Bankası'na bakarsam orada tabii çok daha şey çıkıyor ortaya. Ne derler? HSBC'ye falan bakarsan işte İngiliz, Hong Kong şeyleri var. Muazzam aktif çıkıyor. Ama yani bu Fransa'da Macron'la şey yapıyoruz ya, çok atışıyorlar ya şimdi.
Evet, evet.
Bir bankanın aktif değeri Türkiye ekonomisinin toplam aktiflerinin üzerinde.
İse çok üzücü tabii bu, evet.
Böyle. Yani bu işte TÜİK yayınladı şeyi. Ama orada eksiklikler var. Ama diyorum ki bütün eksiklikleri şey yapmak için
çarpı
işte,
iki olsun. Diyor. Evet.
Dile çarp ya diyorum.
Evet. Ya yani yeniden değerli. Hani aktif ölçmesi hani Türkiye'nin varlıklarının yani yer altı, yer üstü zenginlikleri vesaire vesaire diyen yani çok daha. Hadi üçle çarpalım, yine de hani yakın bir şey çıkıyor. Evet.
Ya bir banka ya, bir banka. Allah aşkına. Evet. Bir banka. Neyse yani.
Neyse,
ondan yani, sonra bizim yeni bir finansal mimari. Yerim sizin finansal mimariniz yani. Hakikaten diyecek başka bir şey bulamıyorum yani.
Öyle.
Yani bu şey ama çok da güzel. Aynen hiçbir tartışmasız bir mukayese örneği vereyim. Akbank ve İş Bankası. 50'şer milyar dolar. Toplam aktif yükleri. İkisinin de aşağı. Birinin 50, birinin 52 mi öyle bir şey. 50 milyar dolar. Birisinde 52 milyar dolar. 52 milyar euro pardon. Hı hı. Ondan sonra. Onu al şeyle BNP ile karşılaştır. 2.2 trilyon dolar. Ne demek biliyor musun? Mesela bizim en büyük bankamız değil mi? Akbank aşağı yukarı şey içinde.
Özellikle yani
içinde. İş Bankası. Ya da
İş Bankası.
50 milyar dolar. Ne de 20'de biri, 40'ta biri, 40, 45'te biri kadar.
Ya yani, tabii biri yerel tek banka sonuçta, biri küresel bir banka. Hani öyle bir fark var.
Ama yani işte şimdi ama yani,
ol o zaman diyorsun yani. Ol o zaman.
Ol yani.
Evet.
Yani olamıyorsan da o zaman da biraz şey yap yani. Ne derler? Jargonunu biraz daha temkinli kullan.
Evet.
Anlatabiliyor muyum?
Ya hani süremiz azalıyor.
Fransızlar bizi şey yapıyor derken, kıskanıyor derken.
Ha, ha o, evet. O jargon. Evet evet tabii.
Alman... O jargonu biraz daha temkinli evet. Kullan. Evet. O şeyi biraz daha temkinli. Yeni bir kalkınma modeli diyor. İşte Allah Allah diyorum yani. Yeni bir kalkınma modeli. İhtar ikameci kalkınma modeli mi yani? Yeni bir kalkınma modeli. Evet. Yani dünyada 100 çeşit kalkınma modeli yok. Yani herkes, hele bizim damat bakan kendisi şey dizayn edecek değil. Değil mi? Yani evet. Dışı açık bir piyasa ekonomisine dayalı rekabetçi işte AB içinde bir kalkınma modeli olabilir. Ya da işte ithal ikameci bir büyüme kalkınma modeli. Yeni bir kalkınma modeli. Bir ne olduğunu anlamak mümkün değil. Bilmiyorum yani.
Bir tane şey var. Sen hani programı okumuş olabilirsin. Program daha uzun da bir de sunumda böyle bir petek sayfası. Ha,
programda okudum. Programda okudum.
Ha, programı demiyorum. Prezentasyonun içinde var.
Çakçı okudum. Çakçı okudum.
Prezentasyonu da aç lütfen. Böyle bütün hani başlıklar var. İçinde alt başlıklar var. Bu güzel kavramlar şey saçılmış ama nasıl diyeyim, o kavramların arasında da bir ilişki kurulamadığı için böyle bir petek şeklinde bir grafik yapmışlar. Bal peteği olur ya hani aralık olanların böyle petek petek altı bir altı gel. Hani onu gerçekten bir gör. Orada zaten oraya bakınca zihinlerin ne kadar karışık olduğu, nasıl neden sonuç ilişkileri olmadığı o görselden diyeyim en azından acayip bir şekilde ortaya çıkıyor. İnsan kavruyor. Çünkü son derece hiçbir yere varmayan, hiçbir şey anlatmayan böyle işte yine kelimeler, kavramlar atılmış, o peteklere renkler döşenmiş. Hiçbir bağ yok aralarında. Öyle bir görsel lütfen. Onu görmediysen
ne olur? Çekmek istiyorum. Şunu ne olur bir yere not et. İnsan hali ölürüz, kalırız. Ben yani kendim için bahsediyorum. Şunu bir not et.
Ölme yani, ikidir
söyle. Ne diyor? Şeyin yani bu program sonu yani 23 sonuna kadar diyor. Vergi affı asla çıkmayacak diyor.
Hah, o var mı? O bak onu ben atlamışım. Ha.
Vergi affı asla çıkmayacak diyor. Sayfa
hadi inşallah.
14. madde. Hedefli 14. hedef bu. Hedeflerle bir kitapçıkta, o prezentasyonda değil.
Tamam.
Kitapçıkta 14. madde. Vergi affı asla çıkmayacak diyor.
Tamam. Her çıktığında bunu hatırlayalım biz seninle programlarda. Bakalım.
Tarımla mesela abi, o konuda seninle anlaşamıyoruz ama mesela tarımla ilgili epey şey var. Ama mesela hiç arazi toplulaştırması diye bir şey yok.
Ya böyle, evet.
Yani bilmiyorum. Mesela varlık fonuna muazzam vurgu var. Varlık fonu sabit sermaye yatırımlarını gerçekleştirecek diyor. İşte kalkınma modeli olarak bunu söylüyor.
Varlık fonu biliyorsun bugün borçlanma görevi verildi. HSBC, Citi bir de bir tanesi dahaydı. Hangisi bir bakayım karşımda. Zamanı ve miktarı şu anda belli değil. Ama işte o borçlanacak. Çünkü varlık fonunun biliyorsun görevi sanki HSBC, ICBC ve City Group. Hani oradan borçlanmaya ne yapacak?
Kavrama aykırı ya.
Evet, Türkiye'nin kalkınması için varlık. Evet yani işte kavramlar diyorum.
Varlık fonu kavramına aykırı bir şey.
Varlık fonu nedir? Tekrar hatırlayalım. Senin işte doğalgaz gelir ne olur, petrol gelir ne olur, ne bileyim uzay evet, sanayi gelir.
Bunu çocuklarına, torunlarına verimli bir şekilde evet. Aktarabilmek için bir mekanizma kurar.
Bütçe fazla ne olur, deli gibi bütçe fazla evet. Olur. Dünyanın çeşitli yerlerinde yatırım yaparsın ki...
Bu kuşağı yedirmezsin o parayı.
Evet.
Dersin ki bu çocukların, torunların da hakkıdır.
Evet. Şimdi bizi tam tersi... Varlık fonu işte kamu bankası sermaye enjeksiyonları yapıyor. İşte Türkcell'i alıyor. Bütün kalan kamu şirketlerini alıyor. İşte bankalar var. Türk Hava Yolları var. O var bu var içinde. Arkasından borçlanıp mesela İstanbul Finans Merkezi'ni fonluyor biliyoruz.
O 2022'de söz vermiş. O da var. 2022'de İstanbul Finans Merkezi oldu.
Evet. Ya, dolayısıyla bu borçlanma ne için? Yani çok çok acayip işler. Yani oradan bakıyoruz işte bütçe açının beklentisi sene sonu 4.5'larda demek ki daha da yukarılarda olmalı.
23'te yani evet ama yani.
İşte ilaç paraları ödenemiyor. Ne özel şirketlere yerli ne Amerika'dan alınan şirketlere. Onlardan %25 indirim isteniyor. Yani kasa bitti. Şimdi yani borçlanalım. Bir de varlık fonu üzerinden borçlanalım.
Şimdi bir de altında... olmayacak bir şey söyledim sana. Maliye profesör olarak.
Söyledim.
Özür dilerim söylüyorum.
Rica ederim.
Şimdi yine hedeflerde 7. maddede kamu borç stoğu düşük kalacak diyor. Böyle bir laf geçiyor. Kamu borç stoğu.
Düşük kalacak
evet. Diyor. Şimdi, ama çünkü bütçe açıklarında kıpırdanma var artık. %3'ü geçtik yani. Bol bol geçtik. Ondan sonra. Ama biraz ileride sanki o yazdığını unutuyormuş gibi ki o da bu hedef de asla tutmayacak. Bunu da yazıyorum sana. 2019'da milli gelirin %32,5 kadar olan genel yönetim borç stoğu 2023'te %40'ya çıkacak diyor. Bak bir kere. Yani kendisi bile 10 puan artış öngörüyor.
10 puan ne kadar ciddi bir artış.
Ama 42, hani diyelim ki 42 de düşük bir oran olabilir. Yani Avrupa ile mukayese ettiğin zaman falan Avrupa ülkelerinde. Ama bak bu 23'te kamu, bir şu vergi affını not et. Bir de 2023'te milli gelirin %42'si kadar şeyin not et.
Ya orada hemen hani süremiz hakikaten bitti ama finansal sistemin derinliğiyle karşılaştırın istersen. Borç oranlarını.
Ama oraya girmiyorum. Tabii. Evet, tabii.
Neyse.
Tabii.
Eser, çok teşekkür efendim. Ederim bu hafta bu güzel başlıklar, tartışmalar, düşünceler.
Ben açtım her şeyi.
Ben açtım Pandora'nın kutusunu. Cadıyım ben, yakın beni. Haftaya tekrar buluşacağız. Şimdi bayağı bir 45 dakikanın üzerine neredeyse çıktık. Önümüzdeki hafta tabii işte herhalde yeni ekonomi programının yansımalarını devam ederek konuşuyor olacağız.
Muazzam kitap çıkıyor Fransa'da cadılıkla ilgili. Yani yeni bir moda şimdi bu. Ama çok ilginç şeyler, çok güzel analizler yani tarihiyle. Çünkü mesela onun altında da şeyi arıyorlar. Yani bunu da bitirirken bir alakası bir şey ama bir not düşmek için söylüyorum. İşte bir çeşit böyle yeni yeni kurulan bir farmasötik endüstrisi demeyeyim de artık yani işte böyle simyacılar, kimyacılar var. Bir şeyler oluşuyor. Kadınlar ise, onun için kadınlar cadı diyorlar. Doğadaki otlardan falan çok etkili ilaçlar yapmaya başlıyorlar. Bu ilaçlarla insanların bazı ateşlerini düşürüyorlar, iyileştiriyorlar, acılarını sindiriyorlar. O yüzden kadınları yakıyorlar. Yani bir kitap bunu, sırf bunun üzerine odaklanmış.
Valla İngilizcesini bulursan alıp yollarsan çok sevinirim, okumak isterim.
Yani kadınların yani bu tür farmasötik şeylerde yaptıkları küçük buluşlar ve onların ailelerinde kullandıkları zaman şey yapıyor. Ve birileri de bu işlerden para kazanıyor o tarihte. Böyle uyduruk, işte simyacılar mı diyeyim artık, ne diyeyim onlara. Onlar bu cadı şeyini ortaya atıp bu kadınları yakıyorlar.
Evet.
Benim şu anda oturduğum yerde, yani buradan aşağı yukarı 20 kilometre kadar yerde Avrupa'da en çok cadının yakıldığı bir köy var.
Ya bunun arkasında iki saat daha konuşurum ama hani konuşmayayım, süremiz bitti. Gerçekten söyleyecek çok şey var.
Yani
hani
o cadılık yakar da buralara sakın gelme. Tamam. Dünyada en çok cadı yakılan yer.
Buranın cadısı ol diyorsun. Tamam.
Yani burada çünkü hakikaten dünyada en çok cadı burada yakılmış.
Yani kötü bir yermiş orası. Kötü bir enerjisi evet. Olsa gerek.
Evet.
Eser çok çok teşekkür ederim. Hafta dediğim gibi bence bir enflasyon şoku herhalde konuşuyor olacağız. Şu Eylül enflasyonunu program öncesi konuştuğumuz
ben çok merak ediyorum. Bu
ben de merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Bakalım ne göreceğiz. Ne kadarını görebileceğiz ya da.
Bir enflasyon çıkarsa bu sabah alınan o stopajla ilgili karar da tamamen havada boşta kalacak yani.
Tabii o stopaj zaten hani onu konuştuk mu? Biz konuştuk galiba. Hani TL
başlangıçta
konuştuk mu? Yani bir geçtik evet. Ama hani işte enflasyon yükselirken, faiz yükselirken zaten Merkez Bankası faiz yükseltmeye başlamış. Hani o stopaj çok doğru bir hareket olabilir TL'yi özendirmek doğru. için. Ama yine doğru. yanlış zamanda böyle bir aceleyle, panikle yapılmış bir hareket.
Ama burada da ne yapıyorlar? Bak yine aynı şey geliyor. Yani çok uzadı bu program ama çok önemli konular var. Yani ne yapıyor? Faizleri yükseltmek için yani doğrudan faiz yükseltmiyorum diyor ama faizin doğru. üzerinden aldığı bir kamu gelirinden vazgeçiyor. Yani evet. bir vergi harcaması yapıyor. Stopajda bir vergi.
Dolayısıyla efektif.
Vergi harcaması.
Evet. Mevduat sahibinin cebine daha fazla, daha yüksek faizle
vermiş oluyor. Faiz giriyor. Ama öbür tarafta da şey artıyor. Bütçe açıkları artıyor. Bütçe açığı arttığı ölçüde de faizler artacak Türkiye'de. Biraz önce çok güzel değindin sen. Çünkü son derece sığ bir mali piyasa var Türkiye'de. Finansal piyasalar çok sığ. Dolayısıyla bu böyle kendini tekrar aynen 80'lerde 90'larda olduğu gibi kendini besleyen böyle bir
kısır döngü. Evet.
Kısır döngüye giriyoruz.
Evet. Hepinize hayırlı olsun. Evet. Çok teşekkürler sevgili dinleyenlere. Eser, senin de beynine sağlık.
Ben çok teşekkür ederim seni Gülden. Çok sağ ol.
Haftaya yeniden herkesle görüşmek dileğiyle.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.